Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayazan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sağ olun.
Şimdi hocam geçen haftalarda insanın böyle tezkiyesini, ruh alemini geliştirmesini konuştuk. Bugün de dediğimiz gibi maddi alemde kala kaldık. Maddi güzellikler, estetik ameliyatlar dedik.
Evet.
Hatta hocam geçen hafta da bu tefekkür dünyamızı geliştirelim demiştik. Çünkü o da hocam batıni bir güçtür esasında. Yani ruhumuzun bir gücüdür. Tefekkür
evet.
ederek daha güzelliklere ulaşmak demiştik. Şimdi hocam bu hafta ise yine Mevla'dan devam edelim. Değişik yine hocam konular geliyor karşımıza. Bu hafta yine hocam bu tezkiyeyi güzel yapanlarla alakalı olarak şöyle söylüyor Hazreti Mevlana. Çalışıp çabalayıp tertemiz bir hale getirdiniz nefsinizi. Allah için ateşi söndürdünüz.
Evet.
Nefistek hocam öfke ateşini herhalde onu kastediyor. Şulelenip duran şehvet ateşini takva yeşilliği hidayet nuru haline soktunuz. Hırz ateşiniz hilim, bilgisizlik karanlığı ilim oldu. Şimdi hocam hani tezkiye diyoruz da hocam bu tezkiye ne demek? Bir, öfkemizi hocam söndürüyoruz. Öfke ateşini takva
evet.
yeşilliği haline getiriyoruz. Hocam bugün herhalde en büyük sıkıntı toplumların hem öfke patlamaları yaşıyoruz.
Çok fazla evet.
Ailede, iş yerinde, trafikte, okulda. Hmm. Hocam yani böyle Amerika'da falan adam okulu basıp 20-30 kişi öldürmeden
öldürüyor. Evet.
Rahat edemiyor hocam. Nasıl oluyor bu iş yani?
Bazen hocam bu öfke bir de kendine yansıma biçiminde de oluyor. Mesela kendine şey uyguluyor. Şiddet uyguluyor insan.
O nasıl oluyor hocam?
Yani şey kendine zarar veriyor.
Ha, var hocam evet. Tabii.
Yani şey bu zarar verme bir de şöyle oluyor. Psikosomatik hastalıklar biçiminde tezahür ediyor. Mesela aşırı öfkenin insanın fizyolojisinde de bedeninde de yansımaları oluyor. Nasıl aşırı üzüntünün yansımaları oluyor. Nasıl aşırı keder, gam, keder, kaygı, bedensel diyelim ki gastrit, ülser, hipertansiyon, görme ve işitme bozukluklarının bir kısmı, ciltlerdeki kızarmalar, bulanmalar bir kısmı. Mesela zona son zamanlarda çok meşhur. Bunlar hocam psikosomatik yani psikolojik kökenli
evet.
bedensel hastalıklar.
Hocam şimdi mesela bu hani kadın şiddet konusu Türkiye'de çok gündemde. İşte evden uzaklaştıralım, şunu yapalım, bunu yapalım. Ya adamın ruhundaki acıyı dindirmediğiniz zaman hocam istediğin kadar evden uzaklaştır. Adam geliyor hocam, daha geçen bir haber okudum. İş ortağını vuruyor.
Evet.
Sonra acı çekmesin nerede gidip çocuğunu ve eşini yani öldürüyor hocam. Ya bu ne biçim bir katlarlıktır? Hani arkamdan bunlar şimdi yetim kaldı. Çocuk aç kalır, sus kalır. Hanım da dul kalır.
Evet.
Onları da öldürürse hocam kendi intihar ediyor. Hocam bu ne biçim bir yok edici öfkedir yani.
Evet. İşte şimdi öfke insanı kontrol altına aldı mı? Yani insanın öfkesinin öfke lazım bir şey ama öfke sana aitse sorun yok ama öfke seni yönetiyorsa o zaman
ben öfkeye aitsen.
He, sen öfkeye ait o zaman manzara değişiyor ve geldiği nokta itibariyle yani işte çoluk çocuğunu öldürüp işte ya halbuki onlar bir şekilde kendi yollarını bulabilir. Ama nedir o öfke? Her tarafı yangın yerine çevirebiliyor yani.
Hocam o yüzden Mevlana Hazretleri hep böyle öfke ateşi diyor. Çünkü hakikaten öyle bir yangın ki hocam öfke başladığı zaman nerede bitecek bilemiyorsun. Yani
kendi kendini besliyor.
Bir yerde
yani.
Yangın çıkıyor hocam.
Evet.
Hocam bütün mahalle mi yanar, bütün köy mü yanar bilemiyorsunuz.
Evet.
O odamdan odama ateş sıçradığı için.
Evet, evet.
Yani bazen bir adam öfkeleniyor, pek çok insanı öldürebiliyor. Yani tezkiye dediğimiz hocam bu kötü vasıfları tamamen yok etmek değil belki ama kontrol altına almak.
Evet, kontrol altına almak.
Hatta hocam İmam Gazali söylüyor, İmam Şafii'den herhalde rivayetle. Öfkelenmesi gereken yerde öfkelenmeyen de eşektir diyor hocam.
Hmm.
O da ilginç yani biz bazen hep böyle yok etmek diyoruz da yani lazım olanın da kalması gerekiyor.
Evet.
Diyelim ki düşman memleketinize saldırmış hocam. Ya varsın gelsinler onlar da bizim kardeşimiz diyecek halin yok. Evine hırsız basmış. Şimdi öfkelenmenin zamanı mı canım boş ver alsın götürsün diyemezsiniz yani. Orada namusunuz orada malınız mülkünüz hepsi emanet.
Evet.
Savunmak öfkelenmek durumundasınız. Ama şimdi hocam ne oluyor? Biz basit şeylere gereğinden çok fazla öfkeleniyoruz. Öfkelenmemiz gereken yerde de
evet.
sessiz kalıyoruz.
De orada öfkeyi benim aklıma şey geldi hocam. Hazreti Ali ile ilgili anlatılan bir menkıbe. Düşmanını yere sermiş savaşta. Tam böyle kılıcı çalacak, öldürecek. Düşman aşağıdan yukarıya tükürüyor Hazreti Ali'nin yüzüne. Hazreti Ali kalkıyor. öldürmekten vazgeçiyor. Adam şaşırıyor, ne oldu? Niye öldürmedin ki? Diyor, ben seni diyor savaşta Allah için öldürecektim ama sen yüzüme tükürünce benim nefsim kabardı ve seni kendim için öldüresim geldi. Ben bunu yapamam yani.
Bu çok önemli hocam. Çünkü Allah emrettiği için bir şey yapmakla evet, nefsimizin...
Yaptığın iş aynı. Öyle değil mi hocam? Bak, iş olarak baktığın zaman aynı. Sadece niyet bazında bir
hatta
şey
hocam,
var.
Hatta hocam İbn Arabi bunu öyle güzel açıklamış ki, bir adam hocam kızıyorsunuz, öfkeniz var. Ama o adamın siz haklısınız, bir suçunu ona söylüyorsunuz. Yok bunu söyleme diyor. Sen orada diyor hakikati diyor, kendi gadabına alet ettin, kızgınlığına. İntikam evet, için araç kullandın. Mesela hocam ben size normal zamanda söylemeyeceğim bir hatanızı.
Evet.
Size kızınca hocam ama dağınık geziyorsun. Mesela en basit. Normalde başka zaman söylemeyecektim bunu.
Evet.
O gün niye söyledim? Yani intikam almak için. Ya hocam falanca da hiç namazını yani kılmaz. Ya onu sen niye söyledin şimdi? O yüzden hocam hakikati diyor, öfkeye alet etmeyin. Onu bile sufiler hocam çok güzel bu konuyu yorumlamışlar. Hakikati öfkeye alet ederseniz Allah katında diyor sorumlu olursunuz.
Evet.
Şimdi hocam devam edelim o zaman Mesnevi'den. Diyor ki evet, hırs ateşinizi hilim. Yani hocam bu hırs her şeyi hemen yapmak, hemen elde etmek. Hilim ise hocam vakti ayırarak ağır ağır, aheste aheste. Başka manası tabii hilmin, başka bir şeyi de öfkelendiğin zaman intikam almamak. İntikama gücünüz de yetiyor hocam. İşin daha ilginç tarafı. Yani bir arkadaşın sizi çok kızdırmış. 3 gün sonra gelip size muhtaç olmuş. 3 lira para borç para istiyor. Şimdi artık vermemezlik yapınca zevk alıyorsunuz değil mi?
Halim beni... Selim deyimi buradan geliyor değil mi hocam?
Oradan geliyor hocam.
Hilim, Halim Selim.
Evet. Yani ruh dünyası sağlıklı. Her şeye öfkelenmeyen. Öfkelendiği zaman da hocam haddini aşmayan.
Yani gereğini sadece.
Hocam geçen bir haber vardı. Bir çocuk bir arabanın içine çekirdek atmış.
Ha evet
ben
evet.
Gerçi
izledim onu ben birkaç kez izledim.
Ama...
Erik yiyor çocuklar.
Evet fark etmedim.
Çekirdeğini atıyorlar. Atarken bir arabaya denk gelmiş. Araba sürücü durmuş, koşmuş çocukların peşine. Bir tanesini yani öldüresiye dövüyor.
Allah Allah, ne yani öfke hocam. Değer mi?
Değil. Yani evet. Yani şöyle taş attığını düşündüm demiş adam. İnandırıcı değil. Artı şu, taş atsın tamam. Çocuğa diyelim ki bununla ilgili olarak bir yaptırım da diyelim ki arabanı korumak için yaptın tamam ama öldüresiye dövme hakkın yoktur ki yani.
Ya.
Artı çocuğu bir de zorla şeye doğru götürmeye çalışıyor. Ağaçlık bölgeye götürmeye çalışıyor. Bu ne demek?
Her türlü hocam yani suç şeysi var.
Yani.
Hocam işte bu öfke kontrolünü gerçekleştiremiyoruz. Evet. Yani o çocuk o kadar öfkeyi hak etmiyor. Tamam belki bir ceza, belki annesine babasından şikayet evet, edilip belki cezalandırılması gerekiyor ama bu yani fiziksel şiddet evet, değil
mesela
yani.
Mesela şeyde çocuklara dönük diyelim ki evde terbiye amaçlı olarak gerektiğinde tabii uyarmak için kulağını çekmek, tokat atmak gerekir ama burada ölçüyü kaçırmak çocukta ya sinik bir çocuk oluyor, ezik ve sinik bir çocuk ya da tam tersi dayak arsızı ve şiddet yönelimli bir çocuk oluyor.
Hocam
yani.
Peygamber Efendimiz yüze vurmayı da yasaklamış. Onu da söyleyeyim hani belki daha böyle kaba etler denir ya. O da yani çok böyle nadiren hocam yani bunun korkusunu kullanmak. Tabii şu da var, bugün eğitimde tartışılıyor bu efendim işte tamamen hayattan çıkarılsın. O da çok hocam gerçekçi değil yani. Ufak tefek zaman zaman yani çok zarar
böyle,
vermeden.
Böyle deyip yazan psikologların bir çoğunun kendi uygulamasına bakarsanız hiç öyle değil. Yani orada kontrollü mesela diyelim ki kulak çekmek mesela ölçülü bir şekilde kulak çekmek bir uygun bir şey.
Evet.
Tokat vurmak hakikaten yüze tokat vurmak çok şey.
Kulağı vurmak kulak zarını patlatıyor falan. Hocam yani yanlış anlaşmadım. Burada bizim derdimiz cezalandırma tekniği öğretmek
ama
değil ama.
Ama şeyde yani... Ayrıntının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor yani.
Evet. Hocam diyor ki burada demek ki cehaleti de hocam ilme çevirmek. Şimdi hocam bugün mesela bu da ayrı bir sıkıntı. Yani öğrenmeyi hocam terk eden bir millet haline geldik. Tamamen televizyon odaklı, internet odaklı bir hayat tarzımız var. Ve ciddi bir öğrenme hocam. Ki hocam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el ilmu minel mehdi ilel lahdi. Beşikten mezara kadar hocam diyor ilme. Hocam ben insan doğar doğmaz ilim öğrenemez değil mi? Yani zahiren ama öğreniyoruz esasında.
Evet.
Yani peygamber onu da kastediyor demek ki. Doğan çocuk ilim öğrenmeye başlar. Sakın diyor bu süreci durdurmayın. Tabii belli yaştan sonra bilinçli öğrenme başlar. Çocukken hocam bilinçsiz şekilde öğreniriz. Ergenlik çağında artık okuyarak daha böyle kasıtlı ve hedefli öğrenme devam eder. Hocam ölünceye kadar bunu sürdürün diyor Peygamber Efendimiz. Peki hocam biz bugün Türkiye'de veya
yani evet yani herhalde... durum. Bir de şey mesela burada aslında babalara da çok özel bir mesaj çıkartmak lazım peygamberimizin sözünden. Şimdi babalar genellikle yani bebek çocuk biraz büyüsün ele avuca gelsin ben ondan sonra ilgileneyim modundadır. Yani ilk yaşlarını çocuğun hep anne tarafından eğitilmesini şey eder, ister. Halbuki çocuğun kişiliğin en çok şekillendiği zamanlar o ilk zamanlar zaten. Yani ilk 5 yaş önemli ama mesela ondan önce dil öğrenme zamanı olağanüstü derecede önemli. Mesela annedeki iş yoğunluğu nedeniyle çocukta diyelim ki konuşma üzerine çok fazla egzersiz yapamaz. Ama baba bunu yapmalı. Yani ben şeye benzetiyorum hocam dili. Çocuğun oyuncakları ne kadar çeşit olursa bu mesela zihinsel gelişiminde rol alıyor. Dilsel zenginlik de gene zihinsel gelişim üzerinde büyük etkisi var.
Hocam o yüzden belki yani çocukların ülkemizde mesela pek çok Suriyeli kardeşimiz falan var. Zaman zaman hani çift lisanlı çocuk yetiştirmek için hocam ben bunu fırsat görüyorum. Keşke imkan olsa da kreşlerde falan bazı işte kolejlerde Arapça sınıfları hem hocam din açısından Kur'an-ı Kerim açısından çok faydalı. Bunu hocam keşke başarabilsek. Şimdi hocam esas benim demek istediğim Mevlana Hazretleri'nin dediği şu hocam. Hocam çocukken biz Türkiye'de Allah'a şükür öğrenim şeyi haddinden fazla iyi. Haddinden fazla diyorum hocam. Yani çocuklarımızı ta üniversite sonuna kadar bitinceye kadar
12 yıl zaten zorunlu eğitim
hayır
var.
Hocam, onun dışında biz de anne babalar oğlum üniversite kazanamasın. Aman şunu yap, aman bunu yap, test çöz, bilmem bir kitap oku falan. Çocuklar hocam başında ekşiyoruz da.
Evet.
Ama hocam kendi hayatımızda hele hele hocam emeklilik yaşı yaklaşınca artık kitap okuma hocam dünyada belki en az kitap okunan ülkeler İslam ülkeleri. Onu da söyleyeyim. Yani hatta hocam bir hoca efendi diyor ki ilk emri oku olan dinin okumayan ümmeti diyor.
Evet. Bir de garip bir şekilde şey yani böyle okumanın kötü bir şey olduğuna dair bir de şey de var. Yani mesela özellikle bunu bazıları tasavvuf adına söylüyor. Ben diyorum o zaman peki Sufiler bu kadar kitabı niye yazdı? En çok kitap yazanlar arasında Sufiler var yani.
Hocam orada Sufilerin kastı şu yani sadece zahiri öğrenmeye takılıp da ruh alemini ihmal eden öğrenmeye sataşıyorlar.
Ama orada ne yapıyor? Kendi işine gelen kısmı alıyor. Şeye benziyor tabii. Yani. La takrabus salah namaza yaklaşmayın. Ayetin evet. Devamı var.
Evet.
Sarhoş iseniz diye. Yok ben oraya gelmedim diyor yani. Bektaşi fıkrasında geçiyor.
Doğru. Hocam bizim ülkemizde son zaman başta bütün dünyada hocam böyle sürekli eğitim merkezleri var. İsmi de çok güzel. Sürekli eğitim
evet,
merkezi.
Evet, evet.
Yani siz 50 yaşınızda, 60 yaşınızda Arapça öğrenmeye gidiyorsunuz. Ne bileyim işte kişisel gelişim dersleri alabiliyorsunuz. Bir belki başka bir romancılık diyebileyim kitap yazma falan falan. Hocam çok güzel Türkiye'de de var bunlar. Nedense hocam bizim ülkemizde yani okumak değil de seyretme kültürü. Gerçi dünyada böyle hocam da. Ama hocam yine değişik ülkelerde, gelişmiş ülkelerde okuma kültürü çok yüksek.
Evet mesela diyelim ki kitaplar hocam ortalama ne kadar basılıyor Türkiye'de?
3000 basan kitap hocam çok iyi.
Çok iyi. Şimdi eskiden şey diyorduk yayıncılık dünyasında ortalama baskı 2000'dir diyorduk. Yani daha doğrusu şey baraj 2000'dir diyorduk. Hocam baraj sonra 1000'e indi. Sonra birçok yayınevi şöyle yapmaya başladı. Bir kitabın dijital çıkışını alıp kitap formatında getiriyor. Dijital formatta dijital çıkışını alıyor. Bildiğin onu ciltli, normal basılı kitap gibi hale getiriyor. Yok, basılı kitap haline getiriyor tamam. Yani. Bildiğin kaç tane? 200 tane ya da 500 tane. Niye? Alıcısı yok kitabın. Şimdi diyelim ki eğer 200 tane kitap olacaksa onu matbaada en az 1000 parası vereceksiniz basarken. Daha masraflı. 200 tane olunca bu formülle şey diyor, hallediyor. Bu tabii okumamaktan kaynaklı bir durum yani.
Hocam yani o çok ilginç. İlk ayet-i kerime oku diyor Allah-u Teala. Biz ise sanki hocam bizde meslek sahibi olmak hayatın en büyük amacı. O mesleğe girer girmez artık okumayı, kitabı şeye kaldırıp, rafa kaldırıp bundan sonra biraz rahatıma bakayım. Anlayışı var ki hocam bu hakikaten İslam'a uygun değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam böyle kabre kadar son anda bile öğrenmeyi, öğretmeyi, okumayı, okutmayı hocam. Hele hocam dini konulardaki belki yaş ilerleyince daha çok ilgilenmek lazım. Onu da tavsiye ediyor. Evet. Şimdi hocam peki kötü huylarımızı hocam düzeltmedik. bunlar ne olur? Mevlana hocam çok güzel burada teşbih kullanmış. Diyor ki insandaki her kötü huy bir diken fidesi gibidir.
Fide daha minicik.
Fide miniciktir. Bir adam hocam evinin etrafına diken dikmiş. Hikaye hocam kısa geçiyor Mesnevi'de. Oranın valisi diyor ki hemşehrim bu dikenleri kes. Bak gelen geçenin ayaklarına batıyor, elbiselerini yırtıyor. Ondan sonra falan. Adam da diyor ki ya diyor efendim.
Ufacık tefecik
adam. Ufacık tefecik. İleride bunları ben diyor sökerim merak etme. Kökümden kazarım hepsini. Mevlana diyor ki ya diyor ne ilginçtir ki adam her geçen gün güçten kuvvetten düşüyor.
Ama dikenler
halbuki dikenler de büyüyor, daha da kök salıp daha da sertleşiyor. Daha çok insanı kanatıyor. Şöyle diyor hocam sen bu işi yarın görürüm diyorsun ama şunu bil ki gün geçtikçe o dikenler daha ziyade yeşeriyor. Dikeni sökecek de ihtiyarlayıp aciz bir hale geliyor. Diken kuvvetlenmekte, büyümekte, diken sökecekse ihtiyarlamakta, kuvvetten düşmekte. Diken her gün her an yeşerip tazelenmekte, diken her gün perişan bir hale gelmekte, kuruyup kalmakta. Yani dikeni sökecek kuruyor, dikenin kendisi yeşeriyor. Şimdi hocam evet. Kötü ahlak diyor Hazreti Mevlana. Çok güzel bir bence metafor, benzetme. Diken fidesi gibidir.
Evet.
Her gün büyür. Ve bunu sökmek lazım hocam.
Evet. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz hocam. Alışkanlıklar hiç durmadan güçlenir.
Kesinlikle. Yani,
şimdi diyelim ki bazen insanlar der ki işte atıyorum sigarayı bırakmak için ya da işte
ileride bırakırsın der.
Negatif bir duyguyu bırakmak için ya da alışkanlığı ya işte 40'ı atıyorum bazısı 40 der bazısı kendince bir hedef belirler. Halbuki orada daha güçlü olacak o alışkanlık onun üstesinden gelmek daha zor olacak yani.
Hocam genç ki çocuğumuzun kötü bir huyu olabilir ya gençtir şimdilik idare edelim. İleride biraz daha bali olunca yetişkin olunca evet. Bırakır dersiniz. Allah göstermesin hocam hele bu uyuşturucu falan hiç mümkün değil bırakması.
Evet.
Onlar her geçen gün ilerliyor ama diğer hocam kötü hastalıklar. Mesela hocam bazı çocuklar bencil oluyor hocam. Anne baba bunu ciddiye almıyor. Halbuki hocam bu bencil çocuğu cömertliğe alıştırmak lazım.
Kesinlikle.
Mesela oğlum al şu oyunlara git falanca arkadaşınla bir çay iç bakalım. Ona dondurma ısmarla. Şu 5 liraya git falanca şuradaki fakire ver. Şu ekmeği ona götür bakayım. Alt komşumuza çocuğun belki hocam sevdiği meyve gelmiştir. Meyvenin yarısını bölüp hadi bakalım şu çilekleri aşağı alt komşuya götür. Şu diyor ya baba bunu ben yemek istiyorum. Bu çikolatayı özellikle hocam çilek biraz hafif kaçtı. Çünkü meyveyi de pek çocuklar sevmiyorlar. Bu çikolata hepsini ben yemem lazım diyor. Ama arkadaşına ver deyince şimdi hocam yani biz bu tür kötü hastalıkları hastalık bile kabul etmiyoruz. İşin acı tarafı evet. Biliyor musunuz?
Ama sonradan ne oluyor? Bunun derdini çekiyoruz. Mesela bakıyorsunuz 5 yaşına kadar çocuk anne babanın peşinde dolaşıyor. Anne baba özellikle baba yeterince ilgi göstermiyor. Ama çocuk ondan sonra okul başlıyor. Hele hele ergenlikten sonra evi otel gibi kullanmaya başlıyor.
Yani hocam zamanında vakit ayırmamak, dikkate almamak.
Tabii.
Hocam mesela
bir de şu işte narsist ve şımarık yetiştirmek. Şimdi narsist ve şımarık yetiştiriyorsun. Tamam o zaman sana hoş geliyor. Küçük çocuk onda bu hareketler çok sana sempatik geliyor.
Ama olmaz.
Onlar bir diken büyüdüğünde sadece sana değil kendine o çocuğa da zarar verecek. O bildiğin bir dikendir yani.
Musa Efendi Hazretleri hocam torunlarına para harçlık veriyor. Atıyorum veriyor 50 lira. Diyor ki bundan diyor eve bir kilo portakal alacaksın. Okuldan yani mahallenin manavından. Belki sabah kahvaltı gidip simit alacaksın. Bir arkadaşına bir çay kahve ısmarlayacaksın. Alacaksın.
Evet.
Kantinden. Bir kısmı kendin harcayacaksın. Şimdi hocam çocuk daha erken. Biz hocam tam tersi bazen aman çocuğum kimseye yaparını harcama kimseye verme. Tabii ki çocuk israf etmesin.
Evet.
Tanımadığına vermesin ama arkadaşlarına paylaşmayı öğretmemiz lazım. Geçen bir arkadaşım şikayet ediyor. Çocuğum diyor okulu bitirdi, üniversiteyi bitirdi. Çok da harika bir işe girdi. Doktor eve bir kilo portakal almaz. Gelirken bir tane ekmek alayım. Yani evde ekmek yoktur. Aklına bile gelmez. Ben dedim ki acaba dedim çocukken ona ufak tefek harcamayı alıştırdım mı? Hocam biz ne yapıyoruz? Tam tersine ufak gel. Aman harcama ama kimseye bir şey verme, paylaşma. Çocuğu bencil yetiştiriyoruz.
Evet.
Hocam bencil büyüyen bir çocuk üniversite bitirse bencilleşmesi bir anda gitmez ki.
Gitmez.
Çünkü alışmamış.
Muhtemelen artar da yani.
Adam 25-30 yaşında annesi ütüsünü yapıyor, çamaşırını yıkıyor. Annesine bir hediye almak aklına gelmiyor. Eve bir portakal alayım, bir ekmek alayım, bir meyve alayım. Böyle bir şey aklına gelmiyor. Bu sefer anne baba ya biz nerede hata yaptık? Hocam bütün enerji üniversiteye girsin, iyi bir meslek sahibi olsun, İyi insan olsun diye bir derdimiz var mı yani çocuklarımız?
Evet.
Hocam bu duygusal zekayı, ahlaki zekayı hocam diyorlar. Son zaman güzel bir kitap elime geçti. Bunu geliştirmekle alakalı gayretlerimiz, hatta farkındalığımız bile yok.
Evet. Yani evde örneklik o anlamda önemli ve yaşanmışlıklar. Şimdi okuma ile ilgili dediniz ya hocam. Şimdi geçenlerde yapılan bir araştırma var. Türkiye'de kaç evde şey var? Kitaplık var. Çok az evde kitaplık var. Yani şey var. Kitap raflar var ama diyelim ki en azından bir kitaplık dediğiniz nedir? 7-8 tane rafı olur.
Oraya da hocam aramızda bir sır kalsın. Böyle içi boş ciltler koyuyorlar. Böyle büyük büyük
ya o da çok ilginçler
vardı
ya.
Hocam. Onların ciltli hallerini koyuyorlar. İçi boş belki. Ve olsa bile adam yani ciltli kitap alıyor. Okumayacağı bir yabancı bir gazeteden evvelden çıkardı hocam biliyorsunuz. İsimlerini vermeyelim. Bir gazeteden büyük bir ansiklopedi çıkardı. 20-30 cilt. Lüzumsuz her türlü bilgi var içinde. Onları korlardı böyle sırf güzel gözüksün diye.
Yani hakikaten şey, şimdi evde böyle bir kitap okuma kültürü olmayınca çocuk bunu kazanamıyor. Sonra çocuk niye okumuyor? Okumaz tabii. Yani ben bazı eğitim kurumlarında görüyorum ve ailelerde duyuyorum. Artık şey düzenliyorlar hocam, kitap okuma seansları düzenliyorlar. Bu çok şey, bence yerinde bir hareket. Kitap okuma seansı.
Belki hocam evde bile bunu yapmak
lazım yani.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Kişisel gelişim, nefis tezkiyesi, ahlakımızı güzelleştirmek, olmak, ermek konularını konuşuyoruz. Hocam şimdi dedik ya Hazreti Mevlana ilk bölümde. Kötü huylar bir diken gibidir. Pek çok insan bu dikenleri ileride sökerim diye erteler.
Evet.
Bir kısım da gençtir büyüyünce. Büyümüştür işe girince canım inşallah bu kötü hasretleri bırakır. İşe girer ya emekli olunca inşallah iyi bir insan olurum. Camiye gider gelirim. Bir de hacca umreye gidersem benden alası yok der.
Yok yani evet.
Ama hocam o kötü hasretler büyür çığ gibi devleşir. Şöyle diyor hocam Hazreti Mevlana. Her kötü huyunu bir diken bil. Dikenler kaç keredir senin ayağını zedelemekte. Nice defalardır kötü huyunu başkalarına diyor hocam zarar verdin. Farkına bile varmadın diyor. Hocam şimdi
evet.
Yani diyoruz biz hep böyle gelişim maddi algılıyoruz. Mesleki gelişimi fark ediyoruz. Ama manevi gelişimi hocam olsa da olur.
Olmasa
olsa
da.
Olsa iyi ama olmadığı zaman da çok büyük kayıp değil. Basın bencil olsun da iş sahibi olsun. Ama hocam ileride sonra görüyoruz ki çocuk iş sahibi olmuş. Efendim iyi bir konumda. Ya ben nerede hata yaptım? Çocuğumun bana telefon bile açmıyor.
O şey hikayesine dönüyor.
Halimi hatırımı.
Vali olamazsın. Olamazsın demedim. Adam olamazsın dedi.
Halimi hatırımı sormuyor. Çocuk vali olmuş bilmem ne olmuş. Anasını babasını aramıyor. Diğerin çocuğu yani hocam mesela kötülemek için söylemem. Hani diyelim ki en alttaki Türkiye'de iş nedir bugün? O iş. Amel ederiz mesela. İnşaatı çimento taşıyor. Bakıyorsun annesini babası her gün ziyaret ediyor.
Evet.
Şimdi hocam hangisi daha başarılı? Tabii kapitalist sisteme göre çocuğunu yüksek bir makama getiren anne baba başarılı. Ama dini açıdan keşke hocam ikisi de olsa.
Evet.
Onun da hocam şeyi çocuklarımızın dikenleri var mı? Gerçi şöyle diyorlar gülü seven dikenine katlanır da.
Ama işte şey bazen sadece diken oluyor işte. Yani gülü hiç olmayınca o zaman sorun. Yani
yani gül olsa diyorsunuz gülü koklarız. Ama gülü de yok. Gül de açmamış.
Sadece diken olanlar var. Köyde sadece dikenlik dediğimiz yerler vardı. Hiç çiçeği yoktu, gülü yoktu, bir şeysi yoktu yani.
Hocam bu dikenlerin bile bazen öyle güzel bir çiçeği açıyor ki değil mi? Köylerde görmüşsünüzdür. Ama nadir açıyor onlar. Sık sık açmıyor ama çok güzel.
Bazıları öyle evet.
Ama
bazılarını tamamen biz frizlerini toplar hocam. Ondan yemek yapardık.
Evet.
Klasik yaygın bir diken söz konusuydu.
Hocam şöyle diyor. Nice defalardır kötü huylarından perişan bir hale düştün. Fakat duygun yok ki. Pek duygusuzlaştın.
Evet.
Hocam yani insanlar
sanki günümüzdeki insan en büyük sorunlardan bir tanesi o ruhsuz duygusuz insan tipine doğru. Özellikle teknoloji beton cehennemi şehirler insanı daha bir şey yapıyor.
Robotlaştırıyor
ruhsuz,
mu hocam?
Duygusuz yapıyor, robotlaştırıyor yani evet. Hele hele yeni kuşak zaten hocam bu dünyayı bile gerçek hayatı bile dijital alemden anlıyor. Yani orada ruh yok, orada duygu yok. Dolayısıyla buraya hiç gelemiyor. Ama biz de işte teknolojiyle ve beton cehennemi içerisinde yaşamaktan ruhumuzu ve duygularımızı kaybediyoruz yani.
Bir komşumuzla hocam sohbet etsek saygı sevgi gösteririz, saygı sevgi görürüz. Belli bir adetler, örfler vardır konuşmanın. Evet. Ama hocam internette işte bu Twitter'larda, Facebook'larda, hocam bu gazete altı yorumlarda ne kadar saygısız, ne kadar kırıcı lisanlar kullanıyor. Çünkü hocam orada gerçek bir insan iyileşme, sosyalleşme yok. Evet. Yapay, yüzeysel.
Evet, bir de şey, pek çoğunda gerçek kimliği yok. Gerçek kimliği olmayınca karşı tarafla konuşurken, bir de şey bile hocam, şimdi telefonla konuşurken bile ses tonunuzdan karşı taraf sizin duygu durumunuzu az çok şey edebiliyor.
Anlayabiliyor.
Ama yazıda mesela birbirini tanıyan insanlar bile özellikle gruptaki yazışmalar ve tartışmalarda şey oluyor. Arkadaş grubu işte ya da iş grubu vesaire tatsızlığa sebep oluyor kolay. Çünkü orada şey yok. Duygularınızı yansıtan bir öge yok yani.
Hocam ben bu tür arkadaş gruplarında bile sadece lüzumlu bilgileri paylaşıyorum. onun dışında hiçbir tartışmaya girmiyorum hocam. Yani çok böyle birbirini seven arkadaşların arasında bile çok kavgalar çıktığını gördüm bu tür gruplarda. Mesela bir sınıf İşte ilkokuldaki 5. sınıf arkadaşlarınızı grup yapıyorsunuz. Veya üniversite son sınıftaki arkadaşlarınızı grup yapıyorsunuz. Yani 4 seneniz 5 seneniz beraber geçmiş. Belki fakirmişsiniz, o anda bir simidi paylaşmışsınız. Sonra hocam bu grupta bakıyorum. Bir süre sonra illa hocam bir kavga çıkıyor. Çünkü evet. Hocam orada insani bir yüz yüze görüşerek. Mesela bir şaka yapıyor hocam. Yazdığı için o şaka ses tonu olmadığı için, yüz mimik hareketleri görünmediği için ciddi gibi algılanıyor. Hakaret gibi algılanıyor mesela. Bir kavga çıkıyor hocam. Ben hocam o yüzden prensip edindim kendime. Hatta arkadaşlarıma da söylüyorum. Önemli meseleler diyorum. Mümkünse yüz yüze en azından telefonla haberleşin. Evet. Kesinlikle yani mesajlaşarak yapmayın. Çünkü hocam kesin bir yanlış anlaşılma olması daha yüksek oluyor. Yüz yüze görüşmeye veya telefonla görüşmeye oranla.
Yani bir de şey mesela o an durumunuz müsait değildir. Bir cevap vermemişsinizdir. Bunu bir umarsızlık ya da bir red olarak algılayabiliyor. Ya 40 türlü şey çıkmaya başlıyor. Anlam çıkmaya başlıyor. Bu defa şey yapmaya başlıyorsunuz siz de. Diyelim ki WhatsApp'ta mavi tik varsa nedir? Okundu. Şimdi okunduğu zaman cevap veremiyorsunuz. İş yoğunluğunuz var. Bu defa ayarlara girip mavi tiki göstermeyen seçeneğe giriyorsunuz. Bu da tabii anlaşılıyor ya. Anlaşılınca vay sen o zaman başka dolaplar mı çeviriyorsun falan. Yani bu işin sonu yok.
Evet hocam. O yüzden keşke yani böyle iletişimimizi falan daha güzel bir atmosfere çekebilsek. Şimdi hocam diyor ki hani duygun kalmadı diyor ya. Sen diyor başkasına zarar verdiğinde de gafilsin. Gafilsen hiç olmazsa kendi yaraladığını bilirsin.
Evet.
Yani kendine zarar verdiğinde bile farkında değilsin. Nasıl bir gaflet ki hocam? İnsan, hocam kendi elini kesse fark etmez mi? Fark ederiz değil mi?
Evet.
Ha, elimi kestim derip hemen bir yara bandı koruz üzerine. Şimdi hocam internette şurada burada o kadar adam gafil ki kendine zarar verdiğinin farkında değil.
Evet.
Kendi şahsiyetini, onurunu küçük düşürüyor, sizi küçük düşürüyor. Sizi evet. Küçük düşürdüğü zaman bir insan esasında hocam kendini küçük düşürmüş oluyor.
Evet, evet. Tam çok hocam, istisnai bir hastalık var hocam şeyde. Mesela bazı çocuklar acı duyu hücreleri yok gibi mesela alıyor şeyi makası hocam keskin bir şey parmağını kesebiliyor. Bu çocuklar çok nadir, çok istisnası özel ortamlarda büyütüyorlar.
Kendilerine hocam sıkıntı var.
Zarar vermeyecek eşyalarla kamufle bir hayat, turfanda bir hayat yaşıyor yani ortamda. Şimdi sizin dediğiniz o aklıma getirdi. Kendine zarar veriyor ama zarar verdiğinin farkında değil bir kısmı. O en vahimi yani. Hani yanlış yapsa da yanlış olduğunu, zarar verdiğini bilse yarın belki hani bunu düzeltmek için bir çaba içerisine girecek. Zaten ruhsal psikolojik hastalıklarda da hocam kabaca iki kategoriye ayrılıyor. Ayrım noktasındaki kriterlerden birisi şu. Kendi hasta olduğunu kabul ediyorsa hafiftir, etmiyorsa ağırdır.
Evet hocam çok ya. İlginç bu. Geçen bir ahbabımız doktora götürmüş bir arkadaşını. Sonra demiş ki ya demiş arkadaşım psikolojik rahatsız ama bende de sanki var gibi. Bir de bana baksanız deyin doktor gülmüş. Sende yoktur demiş. Niye demiş doktor bey? Çünkü demiş hiçbir demiş psikolojik rahatsız olan
evet.
Böyle bir israfta bulunmaz demiş.
Tabii şey bu ağır vakalar için geçerli. Yoksa hafif vakalarda.
Eyvallah.
Yani.
Eyvallah. Evet. Şimdi hocam şöyle diyor. Sen hem kendine azapsın hem başkalarına hocam. Çok dehşet bir söz. Yani bu tür kötü ahlakını düzeltmeyenler Sadece başkasına azap olsa tamam.
Evet.
Ben çok zararlı bir insanım. Başkasına zarar veriyorum ama ben etkilenmiyorum değil. Öfkesi olan bir adam, bencilliği olan bir adam esasında hocam önce kendine zarar veriyor. Öfkeli ise hep stresli.
Evet.
Trafikte stresli, aile hayatı stresli, hep kızgın, hep kalbi hocam fazla atıyor değil mi hocam? Öfkelenen insanın
tabii,
kalbi.
Yani.
Hocam nereye kadar dayanır bu kalbi?
Tabii.
Hocam bencilse bir süre sonra dostluk almıyor etrafında.
Evet. Onu yalnızlık kalmış. Krizinin bir sebebi o narsizm, o bencillik.
O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Biz keşke hocam bu hani özellikle ilahiyatçılar Allah'ın haram kıldığı yasakların esasında insana zarar olduğu için haram kılındığını ve bunları işlendiğindeki zararları hocam keşke insana daha güzel gösterecek filmler, belgeseller falan mı düzenlesek acaba?
Evet, onlara şiddetle ihtiyaç var. Bir de hani İslam geleneğinde hocam mekasit.
Evet, hikmet mi diyoruz hocam?
Hikmetler, amaçlar kasıt, ve hikmetlere evet. Onlar üzerine yeterli bir şey yok, vurgu yok. Mesela peygamberlerin dört temel görevini Kur'an-ı Kerim sayarken orada hikmeti öğretmek de var. Mesela ayetleri okumak var, kitabı öğretmek var, insanları evet. Kalbini, insanları tezkiye etmek var.
Hikmet var.
Ve hikmeti öğretmek
hocam,
var.
Hocam belki en çok bugün de eksik yaptığımız şey hikmet.
Evet.
Ya anne baba çocuğa bencil ol derken şimdi hikmetini kaybedip bu bencilliğin evet. Bir gün kendisine de vuracağını.
Evet.
Çocuğun kendine vurduğu gibi anne babaya da vuruyor esasında. Ama o anda işin hikmetini bilmediğimiz için bencilliği marifet zannediyoruz.
Evet.
Çocuğun eve geç gelmesi, parasını israf etmesini pek ciddiye almıyoruz. Ya diyoruz benim param evet. Çok şimdi 10 lira değil de 20 lira harcasın ne olacak? İyi de bu çocuk şimdi 10 liralık bir iş için 20 liraya alışınca yarın da 500 liralık bir iş için 1000 lira harcayacak.
Evet.
Bir süre sonra gelecek 1000 liralık şey için de 10.000 lira harcayacak şimdi.
Evet.
Yani katlanarak büyüyor hocam bunlar. O yüzden yani Mevlana Hazretleri o dikenin büyümesine benzetmiş. O dikeni hocam ne kadar kökünden ve ne kadar erken yaşta koparabilirsek o bencilliği, o hiddeti, şiddeti, merhametsizliği. Yani çocuk merhametsiz mesela. Karıncaları eziyor hocam diyelim ki. Yavrum, evladım bak bunun da bir ailesi var. Sen bu karıncayı ezme, incitme. Sana ne zararı var dememiz gerekiyor hocam.
Evet, kesinlikle. Aksi halde işte ne ekersek onu biçiyoruz. Eğer biz bencil, haddini bilmeyen bir çocuk yetiştirirsek gençliğinde bu bize hadsiz ve narsist bir çocuk olarak bedel ödetecek yani.
Yani hocam diyor ki sen hem kendine azapsın hem başkalarına. Ya baltayı al Ercesine vur, Ali gibi bu Hayber kapısını kopar. Yahut bu dikeni gül fidanına ulaştır, sevgilinin nuruna kavuştur. Hocam bu da çok güzel. Yani evet. Ali gibi al o kılıcı diyor. Hayber kapısını sökmüştü ya Ali.
Evet.
Kerramallah ve şey Efendimiz. Sen de o kötü hastalıklarına bir vur. Hocam biz bugün hep başkasından bekliyoruz. Yani keşke de ilacı olsa da birisi bize ilaç verse bencillik gitse. Yok
evet.
Böyle bir şey yok. Sen kendi bencilliğine saldıracaksın.
Yani insanlar zayıflamak için hocam bir programa giriyor. Diyetisyene gidiyor. Bir program uyguluyor. Ve uzun bir zamanda kişisel olarak mesela ben hocam yaklaşık bir senede 105'ten şeye inebildim, 88'e. Bir senede oluyor bu. Şimdi bir senede değil, adam bir saatte dediğiniz gibi şu hastalığım gitsin, şu özelliğim gelsin. Böyle bir dünya yok
hocam
yani.
Hocam bir de geçen bahsetmiştiniz herhalde. Allah'ın bize bir ikramı. Hocam cisim ve bedeni düzeltmek vakit alıyor. Diyelim ki yani kilonuzu indirmek,
evet.
Kaslarınızı güçlendirmek. Yani ben çok iyi bir atlet olmak istiyorum, koşmak istiyorum. Belki bir sene, iki sene, üç sene antrenman yapmam lazım.
Evet.
Ama hocam kötü ahlak, ruhla alakalı şeyler eğer çok güçlü bir motivasyon yakalarsanız, imanınızı artırırsanız anında bırakabiliyorsunuz hocam.
İşte şey, o noktaya getirmiyor kendisini. O noktaya getirse
kaçıyor çünkü.
Birdenbire dönüşecek yani.
Çünkü hocam sahabenin hayatında falan böyle öyle güzel insanlar var ki yani duyuyor, dinliyor, anlıyor. Ve o kötü alışkanlığı anında bırakıyor.
Hmm.
Hocam ben içkiyle alakalı gerçi o tedricen yasaklanmıştır ama yani Peygamber Efendimiz o kadar güzel anlatmış ki ashab-ı kirama içki haram olduğu zaman bütün Medine sokaklarında içki selleri oluşmuş.
Dökmüşler. Herkes fıçları fıçıları.
Şimdi tabii biz de esasında çocuklarımızın, ailemizin, etrafımızın, kardeş hatta hocam arkadaşlarımız da olabilir. Gazali Hazretleri buyuruyor ki hocam yani diyor etrafınızda sizi düzeltecek kimse yoksa diyor hocam şeyh bulamadınız. En iyisi ideal bir şeyhtir. O zaman diyor hocam bir arkadaşınıza bir defter kalem hediye edin. Deyin ki, niye? Arkadaş, ben de gördüğüm kötü hastalıkları yazar mısın buraya?
Vay, yani, ilginç.
Sonra bunlar bana diyor, ver, ben kendimi düzelteyim. Hmm. Hocam sizi seven bir arkadaşınız. Ama diyeceksin ki, bak dostum, sana kırılmayacağım. Söz. Ya ben kendimi geliştirmek istiyorum. Biliyorum bende bazı eksik hatalı yanlarım var. Ama bana söylemezsen ben bunları nasıl bulacağım?
Hmm.
Allah için güzelce yaz diyorsun. Kırılmak yok. Şimdi hocam tabii şu var. Doğru söyleyen 9 köyden kovuluyor.
Evet.
Öyle olmaz. Şimdi adam diyor ki, ya hocam Süleyman Hoca, sende biraz cimrilik var. Yani pek millete çay kahve söylemiyorsun. O zaman bunu biraz değiştirelim. Öfkeleniyorsun. Trafikte mesela geçen gördüm. Beraber bir yere gittik. Sağa sola devamlı öfke saçtın.
Hmm.
Bu hoş olmadı yani. Sana yakışmadı mesela. İşte falanca günde telefonda birine çok sert konuştun. Yani senden beklerdim ki daha böyle nezaketli konuşabilirdin. Filanca zamanda da bir fakir gördün. Başını çevirip kaçtın. Hocam bunu yapmamız lazım diyor. Peki hocam bu da bulunmadı. Mevlana hocam, İmam Gazali çok dehşet bir psikolog ya. O zaman diyor, seni sevmeyenlerin seninle alakalı fikirlerini ve söylentilerini dinle.
Hmm.
Çünkü düşman diyor, hep böyle kem gözle bakar. Sendeki kusuru görür.
Hmm.
Akıllı insan diyor, düşmanın sözünden bile ders istifade alır. Eder diyor.
Hmm.
Hocam bana çok ilginç geldi bu.
Evet, yani her durumda, her koşulda bir çözüm yolu sunuyor yani İmam Gazali.
Hocam geçen yine Mevlana'da çok dehşet bir şey buldum ben. Beyazı Bistami zamanında bir adama diyorlar ki, ya diyor Müslüman olsana. Beyazı Bistami'nin yanında geziyormuş, onu çok seviyormuş demek ki. Vallahi diyor, Beyazı Bistami gibi olmaksa onun gibi olamam. Sizin gibi de olmak istemem diyor. Diyor ki Mevlana Hazretleri, esas diyor güzellik düşmanın bile takdir ettiği güzelliktir. Yani bizi sevmeyen, Türkiye'yi sevmeyen bir ülke veya bizi sevmeyen bir insan bizimle alakalı bir şey diyorsa o çok makbul bir sözdür hocam. Anneniz sizi çok sevebilir. Annenizin gözünde siz belki dünyanın en büyük kahramanı olabilirsiniz.
Evet.
O hocam tabii ki önemli. Özellikle ahirette. Ama hocam dünya şeyinde sizi sevmeyen insanın sizinle alakalı müspet düşüncesi çok daha önemli. Bunu hem hocam Gazali'de hem de ben Mesnevi'de gördüm. Tabii hocam bunlar ince şeyler. Bunlarla uygulamaya bugün fırsatımız pek yok.
Evet, ama sonuç olarak bir dur deyip kendimizi bir muhasebe edip geliştirmek için çaba harcamamız lazım yani.
O zaman hocam şöyle, bugün konuyu da yavaş yavaş bağlamaya geldik. Bir, bizdeki her kötü huy bir dikendir. Evet. Diken bizi de zarara sokar.
Başkasını da.
Başkasını da. Belki hocam buradaki en önemli mesaj, esas sizi zarara sokar, sahibini zarara sokar.
Evet.
Sakın ha, yani ben başkasına zarar verdim, çok akıllıyım, çok bencilim ama kendi gemimi yürüten kaptanım.
Evet.
Hocam bir gün gelir ki o geminizi Antarktika'ya kadar götürürsünüz. Bir bakarsınız ki paylaşacak, konuşacak.
Evet.
Etrafınızda bir Allah'ın kulu kalmamış.
Kalmamış.
O gemide hocam dünyanın en güzel yemekleri, mücevherleri olsa ne fayda?
Bir de buzullar arasında sıkışıp kalacaksın. Yırtıcılar gelip saldıracak.
Ama hocam bugün o haldeyiz zaten. Evet. Şöyle buzullar arasında, yani yalnızlık buzulları.
Evet, doğru.
Efendim günah bilmem ne işte azabı.
Evet.
Onun arasında hocam böyle geçici çözümler, televizyona bakarak hocam ömrünü bitirmek isteyen insan tipler hocam ortaya çıkmış. Buna Amerikalılar koç patatesi. Koç hocam şey, koltuk demek. Koltuk patatesi. Hocam çünkü koltukta otura zamanla kilo alıyorsunuz. O koltuğu dolduran ve patates şeklinde bir böyle ince uzun değil de daha
sumocu gibi.
Evet, sumocu tipinde patatesle şekli benzeyen bir insan tipi ortaya çıkıyor. O yüzden hocam biz gelin insanlığımızı kaybetmemek için maneviyattan, tasavvuftan, hatta hocam müspet manada kişisel gelişimden.
Evet.
Kopmayalım. Yani doğuştan itibaren ölünceye kadar okuyalım. Araştıralım, sohbetlere, zikir meclislerine, hem hocam maddi hem manevi meclislere katılalım.
Daim etmek lazım tabii. Yoksa insan mesela son zamanlarda çok örnekleri olduğu için söyleyeyim. Alzheimer hastalığı mesela hocam. İnsan beynini ne kadar çok kullanırsa bu hastalıktan o kadar uzak oluyor.
Evet.
İleri yaşlar için söylüyorum. Kullanmadıkça hastalığın riskini artırıyor. Yani aslında o bir ara o programda vurguladınız. Nihayetinde Allah insana dini bir yaratılış ayarlarıyla uyumlu insani gelişim programı olarak gönderiyor. Yani sonuçta kestiğin kurbanın eti ve kanı Allah'a ulaşmadığı gibi, bu sana gıda olduğu gibi insanlarla paylaşmak, yardımlaşmak, dayanışma, bunlar seninle ilgili zaten. Yani Allah'ın bunlara ihtiyacı yok. Onu o zaman dolayısıyla bir insani gelişim programı olarak görmek gerekiyor.
Hocam bizim kitaplarda geçer ya, meşhur bir kıssa vardır. Yaşlı amcanın birisi ağaç dikiyormuş. Çok yaşlı ama. 80'lerinde belki. Hmm. Diktiği ağaçta belki 10 sene sonra meyve verecek bir ağaç. Padişah atıyla geçiyormuş. Baba demiş ya, bu ağacın demiş sana ne faydası olacak? Niye görüyorsun kendini? Hmm. Sen bunun meyvesini yiyemezsin ki. Tabi arif insan hocam. Anadolu insanından, hani Mevlana diyor ki hocam, ariften kork diyor. Arifle şaka yapılmaz diyor.
Hmm.
Demiş oğlum demiş. Bak demiş, dedelerimiz demiş dikmiş. Biz yiyoruz.
Hmm.
Biz dikelim ki
gelecek kuşaklar yesin.
Yani biz de kendi meyvesini yemeyen dedelerimizin ağaçlarına yüzdüğünü çok hoşuna gitmiş. Çıkarmış bir kese altın vermiş.
Hmm.
Bak evlat demiş, herkesin ağacı 10 sene sonra meyve verir. Daha bizim ağaç dikmeden meyvesini verdi.
Hmm.
Söz çok hoşuna gitmiş. Bir kese de altın vermiş padişah. Evlat demiş, herkesin ağacı yılda bir kere meyve verir. Bizim yılda iki kere verdi. Demiş, sus artık demiş padişah.
Daha,
bu gidişle demiş, hazine edilmiş, para kalmayacak, altın kalmayacak. Hadi bana eyvallah demiş. Yani hocam gelişmenin, geliştirmenin,
evet,
fayda vermenin yaşı, zamanı yok. Diyelim hocam, varsa birkaç sözünüz, yoksa
beşikten mezara kadar okumaya, düşünmeye, çalışmaya devam yani.
Çalışmaya, fayda vermeye.
Peygamberimizin dediği o ufukta.
İbadete, her şeye hocam devam diyelim.
Evet.
Muhterem dinleyicilerimiz, Ali Rıza Bayzan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gönlüne, diline, eline, ağzına sağlık. Evet, burada da bir programın sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın efendim.